5. ayrım 14. bölüm başlık Gaye. Gaye Müge ile telefonda konuştu. Ardından canı yine içki istedi. İçip içmemek de kararsızdı. İçki yerine bir sigara yakıp balkona çıktı. Apartmanın önünde eşya yüklü kocaman bir kamyon duruyordu. Yüklenen eşyaları tanımıştı. Eşiyle bir süredir geçinemeyen üst kattaki komşusu Ayten'in eşyalarıydı. Evi taşıyordu. Demek iş bitmişti. Kamyondaki eşyalara sessizce bakarken bir an kendi eşyalarının kamyona yüklendiğini düşündü. Onun da böyle bir duruma düşmesi çok mu yakındı? Komşusu doğru mu yapıyordu yoksa yanlış mı? Belki bunu şimdiden anlamak olanaksızı zaman nasılsa yanıtını verirdi. Sarsılmıştı. İçeri girdi. Kanepeye boylu boyunca uzandı. Düşündü. Derin derin düşündü. Gözleri kapanıyordu. Uyumak istiyordu. Yalnızca uyumak ve hiçbir şey görmemek, düşünmemek. Israrla çalan telefonun sesiyle kıvrılıp uyuyakaldığı kanepeden güçlükle kalktı. Hattın öbür ucunda kulağa hoş gelen genç bir kadın sesi. Alo, Gaye Hanım'la mı görüşüyorum acaba diye soruyordu. Ses yabancıydı. Gaye nedensiz ürperdi. Kadının sesinde gizli bir soğukluk sezmişti. Adeta düşmanlık gibi. Belki komşusunun eşyalarını kamyona yüklenirken görmesi sinirlerini bozmuştu. Yoksa kadının sesi oldukça normaldi. Titrek bir sesle, ''Evet efendim, Gaye benim.'' dedi. Karşıda bir sessizlik oldu. ''Beni niçin aradınız? Hem siz kimsiniz?'' dedi telaşla. Sessizlik sürüyordu. ''Alo, alo, sesim gelmiyor mu?'' diye yüksek sesle konuştu. ''Bağırmanıza gerek yok, sesinizi duyuyorum.'' dedi telefonun ucundaki kadın. O halde bana cevap verin, benden ne istiyorsunuz? Sizinle konuşmak istiyorum ama bu telefonda olmaz. Gaye giderek artan bir telaş içindeydi. Peki ama siz kimsiniz? Sizinle ne hakkında konuşacağız? Ben sizi tanımıyorum bile. Kadının sesi hafif alaycıydı. Ben de tanımıyorum ama nasılsa tanışacağız. Hem bu ikimiz için de gerekli. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizi saat 6'da Fenerbahçe'de Hikmet Sokak. Menekşe apartmanında bekliyorum. Numara 18. Hem bu randevu kocanız tarafından kararlaştırıldı. Gelmemezlik etmeyin. Telefon birden kapanıverdi. En yakın koltuğa oturdu. Kendisinin sorularına yanıt verilmeden telefon susmuştu. O adrese gitmeli miydi? Kadın randevunun kocası tarafından kararlaştırıldığını söylemişti. Faruk böyle bir şeyi nasıl yapabilmişti? Ne kadar aptaldı, nasıl da anlayamamıştı. Telefondaki kadın bal gibi kocasının sevgilisiydi. Üstelik Faruk iki kadını yüzleştirmek istemişti. Çok da akıllıydı, kendisi yolculuktayken hem de. Ama neden? Bir an düşündü. Faruk ondan boşanmak istiyor, işi daha çabuklaştırmak için de sevgilisini araya koyuyordu. Onun gururlu bir kadın olduğunu, kocasını başkasıyla paylaşamayacağını düşündüğündendi. Demek bunca yıl güvendiği, herkesin parmak ısırdığı sevgili biricik kocası da eşini aldatan kocalar sınıfına mı girmişti? Acaba ne zamandır bu sınıfın üyelerindendi? Belki de ilk üyelerindendi. Olamaz mı? Neden olmasındı? Son yıllarda Faruk'un kendisinden uzak durduğunu anımsadı. Ansızın hırs ve kıskançlıkla yüreği sızladı. Her üzülüp sinirlendiğinde yaptığı gibi yine tırnaklarını yemeye başladı. Oysa sevinmesi, bu durumdan hoşnut olması gerekmiyor muydu? O da bir süredir gizlice kendine doğrudan doğruya açıklamasa bile kocasından ayrılmayı düşünmüyor muydu? Komşusunun eşyaları yüklenirken neden o denli irkilmişti? Evet. Gerçekten üzülmüştü ama bir an için eşyaların yerlerine kendi eşyalarını koymamış mıydı? Düşüncede bile olsa aslında çelişkiler içinde kalmıştı. Kararsız, kuşkulu ve oldukça mutsuz. Ama şu anda yalnızca kıskançlık duyuyordu. Bir zamanlar dolu dolu bir tutkuyla sarılırdı kocası ona. Sanki içine sokacakmışçasına. Şimdi de aynı o yoğun tutkuyla telefondaki kadına sarılıyordu. Bu kuşkuyla baş parmağının kenarındaki şeytan tırnağını şiddetle kopardı. Derin ısırmıştı. Et kıpkırmızı kesildi. O kadına gidip onu görecekti. Konuşması gerekliydi ama ne diyecekti? Bilinen o ünlü beylik lafı mı? Kocamın yakasını bırak. Kadın da aynı üne kavuşmuş beylik sözcüklerle karşılayacaktı. Kocana sahip olsaydın. Düşündü. Kocasını o kadından gerçekten ayırmak istiyor muydu? O zaman evet demek henüz evlilikten o denli kopmamıştı. Bir sigara yaktı. Kocasını kaybedeceğini düşündüğü andan beri onu hala sevdiğini hissetmişti. Yatak odasına doğru yürüdü, giyinip kadına gidecekti. Ayrıca onu merak etmeye de başlamıştı. Nasıldı? Belki oldukça genç, güzel, sarışın, acaba esmer mi, kızıl saçlı mı? Ya kilosu? İnce, narin, balık eti. İçi sızladı yine. Balık eti ise kocasının tipiydi. Şimdi üst kattaki komşusuna daha fazla hak veriyordu. Aldatılmak ağırdı. Altından kolayca kalkılacak bir yük değildi. Yine de bu kadınına göre değişebilirdi. Bir kadın kocasını gerçekten seviyorsa gururuna yediremeyip boşanırdı. Ama şu da bir gerçekti. Faruk Gaye'nin gözünde bir anda değerlenmişti. Özenli, şık giyindi. O kadın kendisini güzel çekici bulmalıydı. Allah kahretsin. Son günlerde 3 kilo birden almıştı. Bu kadar yemek yiyecek ne vardı? Evden çıktığında adresi artık ezbere biliyordu. Üstelik gideceği yer evinin yakınlarında bir yerdeydi. Yolda yürürken aklından neler geçmiyordu ki? Acaba Faruk o kadının ziyaretine ne zaman ya da hangi geceler gidiyordu? Aynı semtte oturduklarına göre belki her gece. Fabrika? Ha, aptal gibi kocasına nasıl da inanıvermişti. Sağ kulağı uğulduyordu. Kolundaki saat 6:10 gösteriyordu. Hikmet, sokak, Menekşe apartmanı, numara 18. Gelmişti. Daha önceleri bütün bunlardan habersiz o apartmanın önünden kaç kez geçip gittiğini anımsadı. Apartmana ilk kez büyük bir dikkatle baktı. Oldukça büyük ve yeni bir binaydı. Ön cephesinde kocaman seramik süsler vardı. Seramikler bir an üzerinde gelir gibi oldu. İrkildi. Başını dik tutmaya çalıştı. Güçlü görünmek istiyordu. Belki savaşı çoktan kaybetmişti. Hediyelik eşya satan bir zarif şık dükkanlar. Birkaç gün önce o dükkanları görmüş olsaydı istekle içini çekerdi. Yıllarca böyle bir dükkana sahip olmanın özlemini duymuştu. Orada bütün gün oturup sıkılmadan müşteri bekleyeceğini düşünüp bazen de eşinin dostunun dükkanına gelip sohbet edeceğini düşünmüştü. Ama artık düşünüp düş kuracak gücü yoktu. O dükkanların da önemi kalmamıştı gözünde. Coşkusunu yenmeye çalışıp apartmanın geniş kapısına yaklaştı. Tam o sırada hediyelik eşya satan dükkanlardan birinden genç bir kadın dışarı çıktı. "Özür dilerim hanımefendi, birini mi arıyordunuz?" diyerek Gaye'nin yanına yaklaştı. Gaye genç kadına irkilerek baktı. "Aman tanrım, bu ne güzel bir kadındı. Genç, güzel, ince, zarif, kibar. Dört dörtlük bir kadın." ''Evet, birini arıyordum. Kendisiyle telefonda sözleşmiştik.'' dedi adeta hasta bir sesle. Kadın ona tatlı tatlı gülüyordu. ''Sizi ben aradım. Böyle buyurun lütfen.'' Birlikte hediyelik eşya satan dükkanlardan birine girdiler. Gaye kadının her şeye sahip olduğunu düşündü. Son derece zevkli dekore edilmiş, göz alıcı, zarif hediyelik eşyalarla dolu bu şık dükkandan sonra bir de hali vakti yerinde kocasını elinden alacaktı. Ama daha dur bakalım, henüz ölmemişti. Kararlıydı, savaşacaktı. Ama nereye kadar? Her kadının bir dayanma gücü vardı. Peki onunki? Karşılıklı oturdular. Sıcak bir gündü. Gaye terlemesine karşılık bunun havadan olmadığını biliyordu yine de. Kadın nazik olmaya çalışan, yine hafif buyurgan bir sesle, ''Son kararınız nedir Gaye Hanım? Kocanız beni bir süredir oyalıyor. Yine de sizin işi fazla uzatmayacağınızdan emin. Yeter ki görsün.'' dedi. Açıkçası pek anlamadım. Gaye oldukça şaşırmıştı. ''Sizi mi görecekmişim?'' Kadın güldü. ''Şaka mı ediyorsunuz?'' Gaye birden sinirlendi. ''Ben son derece ciddiyim hanımefendi.'' Bu kez kadın şaşırdı. ''Size anlamıyorum. Elbette dükkanı göreceksiniz. Siz beğenmeden kocanız burayı benden nasıl devralabilir?'' Gaye bir an öylece hareketsiz kala kaldı. Kadına anlamsız gözlerle bakıyordu. ''Yoksa kocanız size bir şey söylemedi mi?'' ''Dükkanı bir an önce devredip İzmir'e ailemin yanına gideceğim. Kocam İzmir'e tayin oldu. Onu orada daha fazla yalnız bırakamam.'' Gaye birden fenalaştığını hissetti. Gözleri yaşla doldu. Artık rol yapacak gücü yoktu. Hem sonra bu kadın kocasının sevgilisi değildi ki. Kadının sol parmağına biraz dikkatli baksaydı alyansı görebilirdi. O evli bir kadındı. Kendisi gibi. Gözleri kararıyordu. Şimdi boşlukta uçuyordu. Hayır. Hamakta kıpırtısız yatıyor, iki kişi onu usul usul sallıyordu. Birisi Faruk, diğeri o kadındı. Kadın onu sallarken hem ağlıyor hem gülüyordu. ''Sen evlisin, evlisin, evlisin.'' diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu Gaye. Ter içinde uyandı, bu kez telefon gerçekten çalıyordu. Gördüğü düşün hala etkisinde olduğundan güçlükle kanepeden kalkıp telefona yaklaştı, korkuyordu. Yitik, titrek bir sesle ''Alo.'' dedi usulca. ''Nerede kaldın? Seni merak ettim.'' diyordu telefonda Müge. ''Uyuyup kalmışım da.'' ''Aşk olsun. Böyle bir günde uyunur mu? Hani herkesten önce sen gelecektin? Hadi bir an önce gel. Masaya oturmak için seni bekliyoruz.'' ''Bağışla. Biraz yoruldum herhalde. Az sonra giyinip hemen geliyorum. Müge tam telefonu kapatacakken biraz kuşkulu. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf çıkıyor da. İyiyim, sağ ol. Az sonra oradayım. Şimdilik hoşça kal. Peki, hoşça kal. Başı dönüyordu. Aslında canı hiç dışarı çıkmak istemiyordu artık. Telefonu kapattı. Yeniden balkona çıktı. Kamyon gitmişti. Sahilde sessizce bekleyen motorlara bir süre öylece baktı. Sonra içeri girip giyinmek üzere yatak odasına geçti. 15. bölüm. Başlık Müge, Gaye, Yılmaz. Müge masada göz ucuyla kuzenine ve Gaye'ye baktı. Onları yalnızca birbirleriyle ilgilendiklerini gördü. Arkadaşı bir saat önce telefonda canından bezmiş hasta bir gibi konuşan kadın değildi sanki. Gaye ile Yılmaz, Müge'nin bazı akşamlar evinde verdiği yemek davetlerinde karşılaşırlardı. Yılmaz özel günlerde bile işinin sorunlarından söz eden Gaye'nin kocasından hoşlanmaz. Gaye de onun insana tepeden bakışlı karısından hoşlanmazdı. Oysa Yılmaz karısının aksine cana yakın ve neşeli bir varlıktı. Çapkınca ışıldayan mavi gözleri özellikle güzel kadınlara bakarken büyürdü. Gaye Yılmaz'ı için için beğenir. Yılmaz da yanında karısı olmadığında Müge ile karşı karşıya geldiklerinde ona sorardı. Hani senin esmer güzeli bir arkadaşın var, adı dur bakayım neydi? Müge de hınzırlığından anlamamazlıktan gelip şöyle derdi. Benim pek çok esmer güzeli arkadaşım var. Acaba hangisi? Yılmaz da şakacıktan somurtup canım anlamıyormuş gibi yapma. Fenerbahçe'de oturuyor. Kocası işinin delisi bir adam. Müge o zaman sanki yeni anlamış gibi. Aa evet, sen bana Gaye'yi soruyorsun. Nasıl olmasını bekliyordun ki? Gayet iyi. Ama sen benim gözlerime iyi bak. Sonra kulaklarını çekerim, yaramaz çocuk der. İki kuzen suç işlemiş çocukların o yaramaz bakışıyla birbirlerine bakıp gülüşürlerdi. Müge masada onlara belli etmeden bakmaya çalışırken arkadaşıyla kuzeninin yanlarında eşleri olmadan ilk kez bir araya geldiklerini düşünüyor. Gaye'nin evliliğinde yalnız ve mutsuz olduğunu, kuzeninin de eşiyle aralarının pek iyi olmadığını bildiğinden ikisinin arasında bir şeylerin başlamasından korkuyordu. Pasta kesildikten sonra masadan kalkıldığında Cem ile Pervin yatmak üzere odalarına, Aynur'la nişanlısı baş başa bir köşeye, Gaye ile Yılmaz da nişanlılara taş çıkartacak bir biçimde başka bir köşeye çekildiler. Müge grafiker karı koca dostlarıyla ilgilenmesine karşılık gözleri yine de arada sırada Gaye ile kuzenine kayıyordu. Gaye gitmek üzere ayağa kalktığında Yılmaz da ardından fırladı. Müge kuzeninin arkadaşını evine bırakacağını anladı. Gaye Yılmaz'ın otomobiline bindiğinde ondan çok kendi duygularından korkuyordu. Kendini çoktandır böylesi coşkulu genç duymamıştı. Erkek de onunla aynı duyguları paylaşıyordu. Sarı Doğan Bağdat Caddesi'nden yol alırken hiç konuşmadılar. Gizemli bir iletişimle sözsüz anlaşmışlardı. Gecenin hayli ilerlemiş saatinde cadde artık boştu. Gecenin loş ışıkları, sessiz bekleyen dükkanlar onlara adını koyamadıkları garip bir gönül hoşluğu verdi. Fenerbahçe'yi saptıklarında erkek yavaşça "Bu yolda sonsuza dek gitmek isterdim" dedi. Gaye ona bakıp hafifçe gülümsedi. "Hiç olmazsa duygularımızı yaşayabiliriz. Kısa bir sürede olsa" dedi Beriki. Gaye onu yanıtlamadı. Sarı Doğan Gaye'nin apartmanının önünde durdu. Bir süre hareketsiz beklediler. Bu düş gibi gece kadının arabadan inmesiyle kararacaktı. Belki de böylesi bir tutku anını birbirleriyle bir kez daha yaşayamayacaklardı. Bunu ikisi de düşünüyordu. Kadın çelişkiler içinde arabada sessizce duruyordu. Annesinin yıllar önceki hayırları yüzüne yine tokat gibi iniyordu. Hayır, hayır, hayır, hayır. Parmakları ürkek bir kuş gibi erkeğin sıcak avuçlarında titriyordu. Uzun bir süre böylesi bir sevecenlikle okşanmayı unutmuştu elleri. Hayır diye hafif bir ses yükseldi dudaklarından. Erkek onu duymamışçasına parmaklarını omuzlarına kıvır kıvır dökülen kömür siyahı gür uzun saçlarına götürdü. Kıvrılan her bir teli ayrı ayrı okşar gibiydi. Saçlar da böylesi bir sevecenlikle taranmayı unutmuştu. Başını hafifçe öne eğdi. Kendine acımasa da parmaklarına, saçlarına acımalıydı. Onları böylesi bir sarhoşluktan geçici olsa da yoksun bırakmaya hakkı var mıydı? Bu kez ikinci hayır dudaklarından döküldü. Şartlanmıştı çünkü hayırlar ilkesiydi. Son gücünü otomobilin kapısını açmak için kullandı. Kapı açılır açılmaz da kendini dışarı attı. Erkek kıpırtısızdı. Telaşlı adımlarla kendinden adeta kaçarcasına uzaklaşan kadına öylece baktı. Evli bir kadının ardından ısrarla gidemeyeceğini biliyordu. O da kendince şartlanmıştı. Gaye kurda yakalanan kuzunun yürek çarpıntısıyla merdivenleri çıkarken kendini inandırmak istercesine yineliyordu. En iyisi bu, en iyisi bu. Dairesine girdiğinde çevresindeki aydınlığın yasak duygularına ışık tutmasını bekler gibi salondaki bütün ışıkları yaktı. Motor sesinden Yılmaz'ın gittiğini anladı ve koltuklardan birine bıraktı kendini. Gövdesi hafif hafif sızlarken boş bakışlarla gözlerini eşyaların üzerinde öylesine gezdirdi. Sonra ceviz büfenin üzerinde duran büyük gümüş çerçeveye takılıp kaldı. Çerçevenin içinde kocası ve oğullarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafta belli belirsiz kendisine gülümsüyordu. 16. bölüm başlık Müge. Konuklar gitmişlerdi. Küçücük dairesinde yine yalnızdı. Masaya şöyle bir baktı. Boş içki bardakları ruj lekesi, buruşuk peçeteler, artıklarla dolu kirli tapaklar, beyaz keten örtünün üstünde pek çok kuşu doyurmaya yetecek kadar kırıntıları, ağzına dek izmaritler dolup taşan küllükler. İçinde bir yorgunluk duydu. Salondan çıkıp yatak odasına girdi. Odanın ışığını yaktı. Günlüğü çekmecesinden çıkardı. Ansızın durdu. Ne yazacaktı ki? Gaye ile kuzeninin birbirlerine kuru yaptıklarını mı? Hevesi kaçtı. Yüzünü buruşturdu. Kendine göre sıradan bir geceydi işte. Tıpkı diğer yaş günleri gibi. Günlüğü yeniden çekmeceye koyup kilitledi. Canı sigara içmek istedi. Oysa masadayken bir pakete yakın içmişti. Tiryakilerin avuntusuyla son bir tane dedi. Odadan çıktı, salona girip masadan sigara ile çakmağı aldı. Sigarasını yaktıktan sonra salonun ışıklarını kapadı. Konuk sonrası ortalığın dağınık, kirli halini görmeye artık gücü yoktu. Pencereye yaklaştı. Sokak lambasının altından birbirleriyle sarmaş dolaş bir çift geçiyordu. Onlara baktı, alaylı, hafif bir gülümseme dudaklarında dolaştı. Onların sevgili olabileceklerini düşleyemedi. İçkili olduklarını varsayıp birbirlerine düşmemek için sarıldıklarını düşündü. Sonra kendisi gibi o saatte pek çok kadının yalnız olduğunu anımsadı. Sigarasını ağır ağır içmeyi sürdürdü. 17. ve son bölüm başlık Gaye. Ertesi gün bavulunu kapadığı hazırdı. Korkuyordu kendinden. Yılmaz'dan sonra da bütün her şeyden. Çeşmede anneannelerinin yazlığında kalan çocuklarının yanına bir an önce gitmek için sabırsızlanıyordu. Kuşkuluydu, gergindi. Tam evinden çıkıyordu ki telefonun sesiyle geriye döndü. Faruk telefondaydı. Oldukça canlı, neşeli bir sesle ''Gaye, seni Londra'daki deril sabunları fabrikasından arıyorum. Seninle çok acele konuşmak zorundayım. Az sonra toplantıya gireceğim. Haberler çok iyi, işler yolunda. Onlarla çok rahat anlaştım. Seni bu yılda tatile çıkartamayacağım ama istediğin gibi sana bir dükkan kiralayacağıma söz veriyorum. Hatta sen şimdiden evinizin yakınlarında küçük bir dükkan aramaya başlayabilirsin.'' Gaye'nin yıllardan beri beklediği bir haberdi bu. Ne var ki sevinemedi, sesini bile çıkaramamıştı. Faruk toplantıya geç kalacağı kaygısı içinde sordu. Gaye, orada mısın? Sesin gelmiyor. Çok, çok sevindim. Ayrıca işlerinin yolunda olmasına da. Ama ben dükkanı seninle birlikte aramak istiyorum. Canım, her şeyi birlikte yapamayız biliyorsun. Başım oldukça sıkışık, işler yoğun. Hem korkarım, daha da yoğunlaşacak. Sen dükkanı bul, hatta anlaş, kirala. Ben öderim. Telefonu kapatıyorum Gaye. Faruk, orada uzlaşmaya vardığınıza göre sen düşündüğümden daha erken gelirsin değil mi? Gelmeni istiyorum, dedi tedirginlikle. İmkansız, sen neler saçmalıyorsun? Hem neden sen bir an önce çocukların yanına gitmiyorsun? Gidiyorum, sen aradığında evden çıkıyordum. Çok iyi, çok iyi. Ben belki çeşmeyi arayamam ama sen beni bir süre daha bekleme. İşleri yoluna koymuşken, hadi şimdilik hoşça kal, çocukları benim için öp, annenlere selamlar, sevgiler. Telefon kapandı. Gaye öyle durdu. Neyi ve niçinini bilmeden bekledi bir süre. Bavulunu aldı, yürüdü. Kapıyı ardından usulca çekti. 1984 Aralık, 1987 Ocak. Nevra Bucağ'ın yazdığı, Vizyon Yayıncılık tarafından yayınlanan Issız Kadınlar isimli kitabımız 5 ayrım olarak burada sona erdi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümü için seslendiren bendeniz Sabahat Varol İnsel, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.